Hayata dokunan sözler.
Merhaba sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda ben Serdar Aydın. Yine bir hayata dokunan sözlerde Sayın Selim Cerrah'a birlikteyiz. Hoş geldiniz Sayın Cerrah.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Evet, bu hafta Sayın Cerrah'la Doğu ve Batı kültüründeki ötekini konuşmak istiyoruz. Batı'da ötekileştirme, hatta ona şeytanlaştırma da deniyor son dönemde. Öteki, son Avrupa'nın yaşamış olduğu kimlik krizi, ırk üzerinden yaşananlar, ırklar üzerinden yaşananlar. Hatta bugün galiba gazetelerde vardı, Bavyera eyaleti, Almanya'nın bütün devlet dairelerinde, resmi kurumlarda haç takmak ve bulundurmak mecburi hale geldi. Bu Suriye'de yaşanan göçmen krizinde Batı'nın ötekiye yaklaşımını gördük. Bir de Doğu'da var. Diğergamlık dediğimiz, İsar dediğimiz, onun nefsini kendi nefsine tercih etme, onda tekamül etme, onda kendini gerçekleşme dediğimiz bir duruş, oluş var. Ne dersiniz bu öteki konusunda Batı'nın ve Doğu'nun tavrı konusunda?
Şimdi tabii güçlü medeniyetler her şeyden önce İyi insan modelleri üzerinden yürümüşler çağlar boyunca. Ya sizin insan modeliniz kendisini hangi ortamın içerisinde anlamlı ve mutlu hissediyor, hissedebiliyor? Buradan belki bakmak lazım. Batı uygarlığı. Cemil Meriç'i takip edersek uygarlık diyor ona çünkü.
Evet.
Veya Aliya İzzet Begoviç, Batı hiçbir zaman uygar olmamıştır diyor ya. O da bir şey ama. Şimdi Batı uygarlığı Hristiyanlığın Roma'yla olan evliliğinden dünyaya gelmiş bir uygarlık. Romalılar Hristiyanlaşmadılar diyor mütefekkirlerimiz birçoğu. Roma İmparatorluğu'yla Hristiyanlık evlendi ve ortaya bir karman çorman bir şey çıktı. Ve bu ortaya çıkan şey kendi içinde, kendi toplumunda ve diğer toplumlarla olan irtibatında, iletişiminde genel itibarıyla hep bir düşman üretmek ve o düşmanı yenmek duygusuyla var oldu, yaşadı. Halbuki Hazreti İsa Yahudilik dininin hapsolduğu insansızlık atölyesi diyeceğim veyahut da insansızlık iklimi diyeceğim yapıyı yeniden insani bir kıvama getirebilmek için ölçülerini, ilkelerini, hikmetlerini getirmiş idi. Hazreti İsa Efendimizin, mesela dinleyicilerimizin çoğunda internet vardır. Diyelim ki son şeyi olan dağdaki vaazını bir okusalar, okusak yani. Şu anda ben ona bakmıyorum da yok şu anda önümde notlar ama hakikaten Hazreti İsa'nın İncil'le beraber inşa etmek istediği dünya tasavvuru bizim dünya tasavvurumuzla çok şey değil.
Örtüşen,
çok karşıt olacak olan bir şey değildi ve karşıt olması da aslında mümkün değil.
Değildi. Çünkü bütün peygamberler aynı Rab'den, aynı Allah'tan aynı vahyi aldılar. Hatta tarih boyunca bütün peygamberlerin tebliğ ettiği şeyin adı İslam idi. Hepsi aynı bir mütemmim cüzleriydi.
Mesela Hazreti İsa Efendimiz der ki, inci tanelerini ineklerin önüne saçmayınız. Onlar bunun kıymetini idrak edemezler. Yani burada bir büyük mesaj var. Her bir hikmeti, hakikati ehliyle birlikte yaşayın, paylaşın diyor. Ellerinizi ve tabaklarınızı yıkıyorsunuz da ruhlarınız kirli diyor Hazreti İsa Efendimiz. Yani birçok şey var. Kapı diyor, onu çalan kimseye açılacaktır. İşte ötekileştirme. Kapı onu çalan kişiye açılacaktır. Yani kim o kapıyı tıklatıyor? O kapının ucundaki kimdir? Kendine karşı bölünen her ev yıkılacaktır diyor Hazreti İsa Efendimiz. Çoğaltmak mümkün. Netice itibariyle aziz dostum, şimdi dünyada geldiğimiz, yaşadığımız problemlerin temelinde yatan şeyin insanın insana yük olarak görülmesinden kaynaklandığını da görüyoruz. Şimdi
insan insanın kurdudur da ayrıca bir batı da anlaması.
Tabii yani.
Bizde ise insan insanın yurdudur.
Tabii mesela. Yani insan insanın imkanıdır, insan insana şifadır, insan insan umududur. Bunları çoğaltmak mümkün. Şimdi Francis Bacon bu diyor ki, bilim diyor hakikati bulma sevdasından vazgeçmelidir. Çok acı bir şey bu ama devamı daha acı. Bundan böyle bilim yalnızca gücün peşinde koşmalıdır. Şimdi batı bu. Şu anda gelinen batı uygarlığı bu. Bilim insana neye hizmet etsin ki diyor. Güce hizmet etsin diyor. Onun için laboratuvara indirildi her şey teşrih masasında. Yani Albert Einstein bize çok büyük bir adam olarak pazarlanıyor değil mi? Öyle yani büyük bir adam. Ne yapmış bu adam? Atom bombası icat etmiş. Nobel ödülleri de zaten dinamiti yani kitlesel ölümü gerçekleştiren Nobel adına veriliyor. Şimdi Batı'nın parçacı zihniyeti bu. Bu düşünce dünyayı cehenneme çevirdi. Ve öyle bir cehenneme çevirdi ki bugün Batı'nın kendisine düşman olarak ve öteki olarak gördüğü işte Müslümanlar, Hindular neyse bunlar yani çok önemli değil. Diğer Batı dışı uygarlıklar, unsurlar. Ra karşı yürüttüğü düşmanca tavır öyle bir noktaya geldi ki şehirlerde huzur kalmadı. Kamyon direksiyonunu eline geçiren potansiyel cinayet makinesine dönüşebiliyor Batı toplumunda.
Şu anda öyle bir şey
yaşanıyor. Şu anda öyle bir ızdırap yaşanıyor. Çünkü eğer siz gayedeki hikmeti kaybederseniz hayattaki şiddetle boğuşursunuz. Yani böyle bir problemin içerisindeyiz. Şimdi İbni Haldun'un mukaddimesi bir umran bilimi veya sosyoloji dediğimiz sosyolojinin
sosyal tarihin
ilkeleri. Şimdi bu daha sonra evrildi ve Batı'da sosyolojiye dönüştü 19. yüzyılda. 19. yüzyıl sosyoloji ekollerinin Batı'da 3 tane temel ortak özelliği olduğunu tespit ediyoruz okumalarımızda. Birincisi tek tip düşünme. İkincisi sabit fikir. Üçüncüsü ortak hayat yani tek hayat birbirine benzer hayatlar yaşayalım anlayışı. Şimdi bu tabii ki bu kanaatlere varmak için Batı'da 198 tane yasa ürettiler tarih bilimin sosyolojinin içerisinde. Bunların hasılasını bu 3 maddede özetlediler. Ama bugün her yerde geçerli ve uygulanabilir sosyolojik kuramlar yok. Köylerin sosyolojisi bile, ailelerin sosyolojisi bile farklılaşıyor şimdi. Yani çok teşrih masasına yatırıldık, çok şey yapıldık. Özellikle 11 Eylül sonrasında dünyada yabancı düşmanlığı pompalandı ve pompalanıyor. Hala bu devam ediyor. Evet. 11 Eylül burada önemli bir kırılma noktasıdır. Şimdi düşünün ki 11 Eylül'de gerçekleşen hadise bize gösterilen nedir, gerçekleşen nedir diye baktığımızda bize gösterilen işte El-Kaide terör örgütüne mensup teröristler gittiler Amerika'da ikiz kuleleri uçaklarla, içinde sivil yolcuların bulunduğu uçakları ikiz kulelere daldılar, oraları yıktılar ve sonuçta bir Amerika korkuyu kalbinde hissetti. Şimdi ikiz kuleler Dünya Ticaret Örgütü'nü temsil ediyor. Yani dünyada paranın yönetildiği yeri temsil ediyordu. Müslüman teröristler tırnak içinde Müslüman teröristler dünya ticaretinin kalbine saldırdılar. Ve sonuçta General McLuhan, yanılmıyorsam Başkan Wilson'a yapmış olduğu Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki yönetim stratejisinde 3 esas belirlemiş idi. Bunlardan birincisi, savaşı Amerikan dışında tutacaksın. Amerika için birinci öncelik bu. İkincisi, dünyadaki bütün boğazları hakimiyet altına alacaksın. İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı, Panama Kanalı, Süveyş Kanalı, evet. Berik Biber Boğazı ve Serce Bel Tarık Boğazı, buraları kontrol edeceksin. Üçüncüsü, açık denizlere hakim olacaksın. Şimdi Amerika'nın Birinci Dünya Savaşı'ndan beri dünyada uygulamaya çalıştığı strateji bu. Ama en temel strateji bu. Diğer ikisi, savaşı Amerika'da yaşamamak, savaşı başka topraklara yaşatmak. Amerika'nın şeyi bu, arayışı bu, stratejisi bu. Şimdi ilk defa savaşı kalbinde hissetti böylelikle Amerika ve bir korku yapıldı. Ama kim bu işte tırnak içinde El-Kaide dediğimiz örgüt? Afgan cihadından sonra orada o Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin yıkımıyla sonuçlanan o büyük mücadeleyi gerçekleştiren işte General Raşit Dostum, Gülbettin Hikretmiyar, Burhanettin Rabbani, Şah Mesut vesaire falan filan. Bunlar dünyanın en büyük ikinci egemen gücünü dize getirdiler. Sonra bu dize getirmenin neticesinde Amerika geldi, bunların içerisine girdi, bunları birbirine düşürdü. Ve mikro milliyetçilik denen bir hastalığı onların içerisine, kalplerine soktu. Bunları zayıflattı. Toplumsal meşruiyetlerini kaybettiler bunlar. Hatta bırakınız toplumsal meşruiyetini, bizim nezdimizde olan meşruiyetleri de kayboldu. Evet. Çünkü Afganistan'da Rusya'ya, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin o günkü itibariyle karşı bunlar mücadele ederken biz onlara dua ediyor, başarılarıyla hep gururlanıyorduk. Ama sonra birbirlerini öldürmeye başlayınca nefret ettik onlardan ve hala nefret ediyoruz. Evet. Yani dolayısıyla şimdi bunlara karşı ne yaptı Amerika? Taliban diye bir örgüt kurdurdu. Neymiş Taliban? Çok masum bir isim. Talebeler. Talebeler. Yani medreselerde yetiştirilen, bir anda orada bu diğer saydığımız güçlü aktörler ve taraftarları Sovyetlere karşı cihad ederken meğer arka planda Amerika bir kısım hocaları kendisine bağlayarak medreseler kurdurmuş ve orada bir ekip oluşturmuş. Kimse bunu görmemiş. Görecek belki imkanı da yoktu. Neymiş? Eğitim faaliyeti yürütülüyor falan. FETÖ gibi bir şey yani. Anlatabiliyor muyum? Sonra bu Taliban dedi ki, bunlar birbirlerini öldürmeye başlayınca, siz hepiniz Müslümanlıktan uzaklaştınız, birbirinizi öldürüyorsunuz, ben sizi yok sayıyorum. Molla Ömer diye bir adam çıktı onların başında ve Taliban örgütünü kurdum, Afganistan ben yöneteceğim dedi. Şimdi bu Afganistan ben yöneteceğim deyince, sonra Usame Bin Laden ailesi, Arabistan'ın en meşhur, en zengin ailelerinden bir tanesi. Önce Amerika'ya gitti. 8 ay orada onu eğittiler Amerika'da. Artık nerelerde eğittilerse. Sonra aldılar Amerika'dan, getirdiler Tora Bora dağlarında, Afganistan'da. Taliban'ın efendim hem finansal destekçisi hem fikri idolü haline getirdiler onu. Ve sonra o Usame Bin Laden'in yanında güya yetiştirdikleri adamlar işte gittiler İkiz Kulelere, uçaklarla saldırdılar, bombaladılar falan filan. Ve korkuyu Amerikan kalbine yerleştirdiler. Bunlar neyi anlatıyorum? Arka planı anlayalım diye. Şimdi sonra ne oldu? Sonra Bush çıktı ve bir açıklama yaptı. Dedi ki, İkiz Kuleler bombalandıktan sonra dünyaya sesleniyorum. Ya bizimlesiniz ya bize düşmansınız diye. Kampını belli etti. Sonra Amerika işte 2001 11 Eylül olaylarından sonra işte Afganistan'a girdi, Irak'a girdi, bugün Suriye'yi bu hale getirdi. İşte Körfez ülkelerini bir şekilde kendi içerisinde parçalayarak kendisine bağlandı. Cezayir sonrasında işte Arap Baharı denilen hadiseyi tetikleyerek ve bir şekilde arka planda yönlendirerek bütün işte Mısır'ı, Cezayir, Tunus, Fas vesaire falan bütün ülkeleri bir şekilde mevcut statikoları değiştirdi ama yerine doğru bir statiko koymadı. Yönetilebilir bir iklim oluşturulmasına müsaade etmedi. Problemi getirdi, içimize boca etti. Ve bizi bu problemlerle boğuşturuyor. Şu anda dünya sistemi başında Amerika, İngiliz ve Yahudi aklı olmak üzere bu bir koalisyon zaten. Ve netice itibariyle aziz dostum, ya bizimlesiniz veya bize karşısınız doktrini batılı aklı esir aldı. Esir alınan batılı akıl da bugün itibariyle kendisinin dışındaki her şeyi öteki gördü. Şimdi bu süreçte ne oldu? Bu aslında 11 Eylül olaylarına gelmeden önce İki tane tez tartışıldı Amerika'da. Birisi Japon asıllı Amerikalı olan ve CIA'nin düşünce kuruluşu Rand Corporation'da çalışan Francis Fukuyama tarihin sonu diye bir tez ortaya attı. Neyi anlatıyordu tarihin sonu? Tarihin sonu özet itibariyle dünyada bütün ideolojiler çöktü, liberalizm nihai galibiyetini ilan etti. Artık dünyayı liberaller yönetecek, yani paranın kulu olan bir dünya dedi. Fakat bu çöpe atıldı bu tez çok çabuk bir şekilde. Çünkü yine Rand Corporation'ın baba adamlarından birisi olan Samuel Huntington bir başka tez ortaya attı ve o da dedi ki hayır, dünyada tarihin sonuna gelmedik, medeniyetler çatışması başlıyor dedi 97 yıllarında. Ve bu medeniyetler çatışması tezi Rand Corporation ve CIA üzerinde Amerikan sisteminin ve dolayısıyla bütün Batı uygarlığının merkezi tezi haline getirildi. Ve 11 Eylül olaylarından sonra dünyada Batı uygarlığı kendisinin dışındaki medeniyetlere karşı bir savaş başlattı. Evet. Ve bu savaşın neticesinde Çin'i liberalleştirdiler. Çin biliyorsunuz artık eski tezlerinden vazgeçti. Hindistan'ı, o iki büyük nüfus gücü çünkü orası, kendilerine bağladılar. Dünyanın en dinamik nüfus gücü olan Afrika'yı müthiş bir istikrarsızlığın içerisinde zaten uzun zamandır debele tüttürüyorlardı. Orta Doğu'yu kendilerine mahkum hale getirdiler. Mısır'ı bitirdiler. İran'ı belli bir noktaya getirdiler. Arabistan'ı şu anda tüketiyorlar. İşte Muhammed Bin Selman eliyle kendilerine bağladılar. Vesaire falan. Böyle bir dünyada şimdi Batı nedir? O kadim ilim, irfan, iman geleneğinden soyutlanmış olan Batı bir para hakimiyeti haline dönüştü.
Son dönemde bir savaş makinesine.
Savaş makinesine yani. Dönüştü ve özellikle işte neymiş? Hayat biçimimiz tehdit altında. Bunu Türkiye'de de zaman zaman çok kullanıyorlar. Yani hayat biçimimiz tehdit altında, saldırı altında falan, yok böyle bir şey. Yani İslam'ın ötekiyle ilişkisi nedir? İslam'ın ötekiyle ilişkisi barış ilişkisidir. Temeli budur. Hadid suresini Müslümanlar iyi okumalı. Küçük bir suredir. Müslümanların ötekiyle ilişkisinin parametreleri Hadid suresine anlatılıyor. Ayrıntısına girmiyorum ben. Oradan okusunlar. Yani nasıl Müslüman gayrimüslimle ne tür ilişki kurar? Barıştır Müslümanın gayrimüslimle. Burada gayrimüslim derken bütün dinleri esas alıyoruz.
İslam dışı
bütün dinleri esas alıyoruz. Barıştır ilişkinin kök. Yani biz kendimizi savunamazsak onlar ilkel hayat tarzlarıyla gelip bizi kötülüğe mahkum edecekler gibi bir duygu, düşünce pompalanıyor Batı'da. Bunlar hoş şeyler değil ve maalesef bizim misyonumuz yeryüzünü imar ve inşa olmuş olmasına rağmen sanki Müslümanları dünyanın huzurunu kaçırmak için dünyaya atılmış bir savaş makinesi gibi gösteriyorlar.
Bunu şuradan bir hatta sizin teyit için söylemek isterim. Mesela bugün Batı zenginliği, Batı medeniyeti dediğimiz şeyin temelini kazdığımızda orada yok edilen, yurtlarından edilen, katledilen 5 milyon Kızılderili'nin en az 70-80 milyon zencinin kanının, canının ve alın terinin ve milyonlarca, belki yüz milyonlarca insanların da doğal kaynaklarının birinin yurdu elinden alınmış, Kızılderililerin, zencilerin alın terleri yok pahasına kullanılmış, başka ülkelerin doğal gazları, elmasları, altınları, madenleri getirilmiş ve bir medeniyet inşa edilmiş. Yani sizin bu ilk başta başlarken Batı aslında rahmetli hocamız da söylerdi ya, Yunan felsefesinin Hristiyanlığın ve Roma'nın bileşkesidir derdi. Ben Roma felsefesi falan okuduğum, hani hukukta vesaire, orada kastlar var, köleler ve efendiler var.
Tabii yani.
O zihinsel altyapı hep süre geldiğini mi ifade etmiş oldunuz bu şekilde? Yani Kızılderililer üzerinden, zenciler üzerinden, tabii. Şimdi de İslam dünyası üzerinden.
Tabii. Yani Batı kendisine düşman üretmediği müddetçe varlığını koruyamaz.
Hep çünkü, bir düşmana ihtiyacı var.
Çünkü Batı'nın temeli Roma ve Yunan'dır. Roma ve Yunan'ın da iki temel paradigması güç ve imtiyazdır. Şimdi bir kere güç üzerinden dünyayı okuduğunuzda sürekli meydan okumak zorundasınız ve sürekli başka şeyler söyleyenleri size meydan okuyor görürsünüz. Şimdi Amerikan Kongre binasında birçok heykel vardır. Ben orayı gezmiştim. Bir tanesi de Martin Luther King'dir. Heykeli olan zenci bir lider. Onun bende kalan bir sözü, hatıramda kalan, yani kuşlar gibi uçmayı, balıklar gibi yüzmeyi öğrendik ama bu arada çok basit bir şeyi kaybettik, insanca yaşamayı. Basit bir sanatı kaybettik diyor. Şimdi geçtiğimiz günlerde Güney Afrika Milli Eğitim Bakanı ile Türkiye ziyaretimizde bir görüşme yaptık. Biliyorsunuz orada da tabii büyük bir ırkçılık vardı ve yeni bir demokrasi diyebileceğimiz.
Yani Nelson 28... Mandela deyince anlaşılacaktır
evet, mevzu yani zaten. Bu yılda zaten Nelson Mandela yılı olarak şey yapılıyor.
İlan ediliyor.
İlan edildi. Türkiye'mizde de belki Temmuz ayında bakanı tekrar çağırdık İstanbul'da. Belki bu konuda bir konferans verecek. Şimdi acıyı görüyorsunuz yüzlerinde. Henüz canlı tanıkları onlar. Yani gelen heyetin tamamı zenciydi ve acıyı gördüm yüzlerinde, tavırlarında yaşamışlar. Malcolm X, onun da güzel bir sözü var. Diyor ki biz de herkes gibi Amerika'ya geldiğimizde insandık. Zenci olduğumuz bize burada öğretildi. Yani şimdi bir kere insanlık olarak biz dünyaya iki kişilik bir aile olarak geldik. Sonra çoğaldık.
Evet.
Çoğalınca ne yaptık? Alet yaptık, eşya ürettik, hayatı kolaylaştırmaya çalıştık önce. Tarımla uğraştık, üretimi artırdık değil mi? Yani bu aynı zamanda medeniyet. Çünkü medeniyet hep tarım havzalarında. İlk yerleşimlere bakarsak daha çok nehir yataklarında insanların düzlüklerde yaşadıklarını da görüyoruz.
Mezopotamya o yüzden. Tabii. Hayatın kaynağı.
Ve sonra yani. İnsan atomu parçaladı. Güya enerji üretimini artırmak için bunu yaptı ama öyle kullanılmadı bu. Yani bu kitlesel ölümleri tabiata hükmetme arzusunu depreştirdi. Ve böyle de devam ediyor maalesef. Hayatı yaşanmaz kılan korkular üretildi böylece. Bugün nükleer silahlar, biyolojik silahlar, kimyasal silahlar dünyayı tehdit ediyor. Peki bunlar kim üretti yani? Bunları üreten zihniyetin bir problemi yok mu burada? Bu zihniyet hala içimizde ve büyüme hırsı. Şimdi Batı'yı korkutan şey zenginliğini kaybetme duygusu.
İmtiyazlarını kaybetme.
İmtiyazlarını, gücü, kaybetme, imtiyazı, zenginliği kaybetme duygusu tabii ki. Ve şimdi geldiğimiz noktada artık genleri değiştiriyoruz. Yani hatırlar mısınız 5-10 yıl önce Dolly koyun vardı değil mi? Genlerle bir koyun üretilmişti falan. Gen teknolojisi.
Klonlama.
Klonlama evet. Meselesi çok fazla sayıda. Eğer birbirimizden öğrenmek için diyalog kurarsak dünya huzurlu ve yaşanabilir bir yer haline gelir. Ama yok, eğer birbirimizden öğrenmek için değil de birbirimizi tehlike olarak, tehdit olarak görürsek dünya yaşanılmaz bir hale gelir. Batı uygarlığı Cemil Meriç bir tehlike, yok özür dilerim Sezai Karakoç, Batı uygarlığı bir tehlike uygarlığıdır demişti. Yani kendisi dışında her şeyi tehlike olarak görür. İslam medeniyeti, İslam adı üstünde barıştır. Yani sen kendinle barışık, hakal olacaksın, toprakla barışık işte, olacaksın, efendim kainatla barışık olacaksın, insanla barışık olacaksın değil mi? Yani sosyolojiyle, toplumla barışık, devletinle barışık olacaksın vesaire. Yani bu barış önemli bir kavram. İslam'ın bir ismi de silimdir, yani barıştır. Barış veya savaş üzerinden dünyayı okumak, işte o Huntington'un geliştirdiği medeniyetler çatışması tezi bizi her daim elimizdeki silahlarla birbirimizin gözünü oymak için hazır bekleyen savaş tutkunları gibi gösteriyor ve bu doğru değil. Silahlanmak yarışı insanlığın sonunu getirecek. Bundan korunmak lazım.
Yani şunu da Sayın Cerrah, bu eylemlerin, bu tavrın, bu yaşayış şeklinin kökeninde şu olabilir mi? Müslüman dünyaya bir emanetçi gözüyle bakıyor. Burayı bir imtihan yurdu olarak görüyor. Burayı nihai bir mekan, nihai iskan olacağı yer olarak görmüyor. Ama Batı ahiret inancını, duygusunu yitirmiş olduğu için bu dünyayı kutsama, bu dünyayı ilelebet payidar kılma, olabildiğince uzun yaşama, mutlu yaşama, güçlü yaşamaya çalışıyor. O yüzden Batı gittiği yerin arkasında işte bu Afrin olayları esnasında bir fotoğraf görmüştüm. Çok manidardı. Amerika'nın operasyon yaptığı Rakka, Rusya'nın bombaladığı işte ve rejim güçlerinin bombaladığı Halep, Türkiye'nin operasyon yaptığı Afrin gibi. Yani biz burada bir emanetçi duygusu içerisinde oluşumuz, dünya bir değer katma, bir iz bırakma ama tahrip etmeme. Onlarda ise Bacon'dan başlayan, Francis Bacon'dan başlayan sırlarını söyletmek için eşyaya da, atoma da işkence edebiliriz diyor. Ya, bu duygunun etkisi vardır değil mi?
Tabii yani şimdi insanlar veya devletler birbirlerinden öğrenmek ve birbirleriyle paylaşmak için yaşamadıkları müddetçe merhamet duygusu sökülüp alınıyor. Şimdi merhamet aklın kalbidir. Öyle demişti Mehmet Görmez hocamız bir sohbetinde. Merhamet aklın kalbidir. Şimdi akılla hareket ettiğinizde ve aklınızı kalbinizle beslemediğinizde o zaman insana da merhamet etmiyorsunuz, eşyaya da şehirlere de merhamet etmiyorsunuz. Yani dizginleyemediğiniz hırslarınız sizi esir alıyor ve hep daha fazla bir çoğaltma arzusu. Şimdi kim söylemişti unuttum ama bir güzel bir şey. İnsanlığı tekasür krizi helake götürecek demişti birisi. Çoğaltma arzusu. Hep daha fazlasına sahip olmak istiyoruz. Şimdi Aziz Kur'an'da tekasür suresinde küçücük bir sure var.
Eyvallah.
Yani biliyorum. Orada insanın çoğaltma arzusunun insanı getirip dayadığı tehlikeler de anlatılıyor küçücük surenin içerisinde. Azizim çok ilginç ve çok manidardır. Ben Kur'an okumayı çok seven birisiyim. Kur'an'da ilk anlatılan kıssa bahçe sahipleri kıssasıdır. Yani insanın daha fazlasına sahip olma arzusunun anlatıldığı kıssadır. Yani kıssalar hayata makastır yani örnek veriyor tamam mı? Diyor ki daha fazlasına sahip olmanın peşinde koşuşturarak hayatı yaşanılmaz hale getirmeyin diyor Kur'an. Öyle başlıyor örnek vermeye, hayattan örnekler vermeye. Sizi gerçekten mutlu edecek olan şey daha çoğuna sahip olmak değildir. Sizi gerçekten mutlu edecek olan şey paylaşabilme duygusu. Yani
mutlu ederek mutlu olma.
Hani gönül gönül verilerek alınır
denir ya.
Denir ya. Yani onun gibi bir şey. O sebeple biz hem dilde hem duyguda empati diyorlar. Bugün de biz diğer kamlık diyoruz diğer ona. Kam. Yani başkasının huzurundan kam almak. Mutlu olmak. İşte bu. Bizim insanların yaşadıkları problemleri azaltmak suretiyle kendi kalbimizi genişletmemiz gerekiyor. Kalbi daraldan insan ki kalp sürekli değişen demektir. Dünyanın en ferah yerinde yaşasa bile huzur bulamaz.
Eyvallah. Hoca efendi şey demişti o bir hocamız üniversitelerinden. Yani İslam yaşatma inancı ve dinidir.
Eyvallah.
Bakınız ilk günden itibaren cezalar mesela köle azat etmek. Oruç tutamadınız fakiri doyurmak.
Gibi.
Komşusu açken tok olan bizden değildir demek. Yani hep sizin kefaretlerinizi başkalarını mutlu ederek ödeme. Allah'a yakınlaşmak için. O yüzden Batı egosantriktir. Egosantrik bir anlayışı vardır. Doğu ise taosantriktir. Yani belkezi Allah'a koyar, onun rızasını koyar demişti.
Eyvallah. Yani dolayısıyla bize düşen doğudan batıdan fark etmez. Medeniyetlerin geliştirdikleri güzel olan her şeyiyle iletişime geçmek, eksik olanları da yine iletişime geçerek tamir etmeye çalışmaktır. Ya yok saymak değil.
Eyvallah.
Bizim doğu batı ilişkisinde gelip dayanacağımız yer nasıl söyleyeyim ben? İletişim imkanlarının ve kanallarının sınırsızlığı ve sonsuzluğudur.
Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, önümüzdeki hafta yine Sayın Selim Cerrah'la başka bir konuyu birlikte konuşacağız. Tekrar buluşuncaya kadar hoşça kalın.
Allah'a emanet olun.
Hayata dokunan sözler.